Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una, benfa'na bima allemtena ve zidna ilme. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, tefsir dersimizde bugün İnşirah suresine inşallah başlayacağız. Önce sureyi tilavet edeceğiz, sonra da ayet ayet anlamaya çalışacağız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.
Aziz dostlar, İnşirah suresini tilavet etmiş olduk elhamdülillah. İnşirah suresi hicretten önce Mekke'de nazil olmuş bir suredir. 8 ayetten oluşur. 1. ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadrının yani göğsünün açılıp genişletilmesinden bahsedilmesi sebebiyle İnşirah olarak isimlendirilmiştir. İnşirah suresi diye bilinir. Şerh suresi ya da Elem Neşrah suresi denildiği de vakidir. Mushaf tertibine göre 94. sırada yer alır. Nüzul sırasına göre ise 12. sure olduğu tespiti yapılmıştır. Evet, kısa sureler diye bildiğimiz bu surelere başlamış olduk. Yüce Rabbimiz her bir sureyle Kur'an'la yakınlaşmamızı daha da artırsın. İnşallah Cenab-ı Hak katındaki değerimizi daha da yükselsin. Kur'an nurdur, o nur gönle girdikçe gönlü genişletir, gönül inşirah bulur. İnşallah ayet ayet Kur'an'la genişleyen gönüller lütfeylesin Yüce Rabbimiz. Bugün İnşirah suresini ayet ayet hem okuyacağız hem de inşallah anlayacağız Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Resulüm, biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Malumunuz bir önceki surede, Duha suresinde, Allah Celle Celaluhu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan nimetlerini hatırlatmıştı. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni muhtaç görüp mustağni kılmadı mı? Diyerek başlayan o hatırlatmalar aslında İnşirah suresinde de devam ediyor. Ve Duha suresi yani bir önceki sure Rabbinin sana olan nimetini durma, anlat, zikret, hatırla. Hatırlat diye de bitmişti. Onun ne anlama geldiğini o surenin tefsirinde uzun uzun konuşmuştuk. Şimdi sanki Cenab-ı Hakk'ın efendim nimetleri, büyük nimetleri de sayılmaya devam ediyor bu surede de. Elem neşrah leke sadrak. Ey Nebi Zişan, senin sadrını şerh etmedik mi? Genişletmedik mi? Buyuruyor. Hatırlayalım. Musa Aleyhisselam büyük bir emaneti yüklendikten sonra o ilahi vahyi o mesajı Firavun'a götürmesi kendisinden istenmişti de o da Rabbinden şöyle bir niyazda bulunmuştu. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsümü aç, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ta ki benim sözümü anlasınlar diye. Demek ki şerh-i sadır peygamberler başta olmak üzere büyük bir davaya başlayan her insanın arzusu, Allah'tan dileği. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğrudan biz senin sadrını genişletmedik mi diyerek genişlettik anlamında bu nimet hatırlatılıyor. Şerh-i sadır gerçekten büyük bir nimettir. Bunun zıttı dıyku sadırdır Arapçada. Sadır darlığı yani gönül darlığı deriz daha çok belki Türkçemizde. Göğsün daralması. İnsan daraldığı zaman neredeyse boğulacak hale gelir. Stresli hale gelir. Tansiyon değerleri yükselir. Dengesi kaybolur. Doğru düşünemez olur. Gönül darlığı insana dünyayı zindan eder. Ve belki çoğu zaman bu dünyaya erkenden veda etmek durumunda kalan kimseler arka planda gönül darlığı yaşayan insanlardır. Bu sebeple bizim kültürümüzde, medeniyetimizde derya dil insan olmak, dil burada gönül anlamındadır. Yani deryalaşan gönüller, genişleyen gönüller sahibi olmak önemlidir. Şerh-i sadır bir yetişkinlik düzeyidir. Şerh-i sadır Allah'ın kuluna büyük bir lütfudur. Bazı insanlar dağlar gibi musibetlerle karşılaşırlar ama alınları kırışmaz yine. Bir başkasının ayağına diken batar, dünyası kararır. Buradaki fark gönül farkıdır. Gönül genişliği bir anlamda rıza ve teslimiyet duygularının Allah'a karşı rıza ve teslimiyet duygularının oturaklaşması neticesinde kula verilen bir lütuftur. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyebilmek, başa gelen hadiseler karşısında bu da geçer yahu diyebilmek, dünya hep kararıp durmaz ya, gecesi varsa gündüzü de var diyebilmek, bunların her biri geniş ufukluluğu, geniş bir idraki ve daha temelde gönül genişliğini gerektiren hadiselerdir. Bu yönüyle şerh-i sadır nedir konusu üzerinde müelliflerimizin, müfessirlerimizin, sufilerin çok sayıda görüşleri ortaya çıkmıştır. Mesela Kur'an kavramlarını, kelimelerini en güzel şekilde izah eden büyük alimlerimizden, müfessirlerimizden biri olan Rahib el-İsfahani der ki, şerh-i sadırla ilgili, kalbin ilahi bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükunet, bir rahatlık ile genişlemesidir. Demek ki burada şöyle bir husus var. İnsan kendi kendine kalbini genişletmesi kolay bir hadise değil. İlahi bir nur ve sekinet o kalbe inecek. Nur aslında ışık demek normal şartlar altında. Ama sanki şöyle diyelim, karanlıkları aydınlatan, buğulu hali netleştiren bir şey. Bu maddi karanlıklar bile bir ışıkla aydınlanınca insan daha ferah hale gelir. Karanlıklar korkutucudur, ürkütücüdür, vesvese üreticidir, endişe oluşturucudur, korku meydana getirir. Her karanlık böyledir. Cehalet karanlıkları da aslında böyledir. İnsan bilmediği şeyin ister istemez düşmanı olur, ondan korkar. Bilmediği alanla ilgili endişeleri artar. Ancak bilgi sahibi oldukça o endişeler yatışır. Bu yönüyle Kur'an bir nurdur diyoruz. Resulullah bir nurdur. Kur'an'la buluşan gönüller, Resulullah'la buluşan gönüller birçok noktada aydınlanırlar. Neyi nasıl yapacağına dair bir rehberlik bulurlar. dünyaya nasıl bakacak, ahirete nasıl bakacak? Bunlar insanın iç dünyasını açar. Bu yönüyle Şerh-i Sadr'ın bir anlamı, ilimle, irfanla ve hikmetle insanın iç dünyasında bir genişlemenin meydana gelmesidir. Bir idrakle diyelim. Tabii idrak dediğimiz bir şeyi anlamak, kavramak anlamındadır. Bir şeyi doğru anlamak, doğru kavramak için ilme ihtiyacınız var, irfana ihtiyacınız var, hikmete ihtiyacınız var, basirete ihtiyacınız var, firasete ihtiyacınız var. İşte bütün bunlar ilahi bir yardımı üzerinize çekmeyi gerekli kılıyor. Buna manevi bir sekinet de denir. Sekinet aslında şöyle diyelim, bu ilahi nurun kalbe girme neticesinde insanın iç dünyasının durulması, adeta böyle telaş halinin gitmesi, sanki geleceği görür gibi olması, perdenin arkasını sezer gibi olması, bütün bunlar insanın yüreğinde bir sekinet hali meydana getirir. Elem neşrah leke sadrak derken, senin sadrını şerh etmedik mi? Sadrı şerh etmek aslında eti yayıp genişletmek anlamındadır, kelimenin ilk anlamı. Fakat burada manevi anlam daha çok kastedilmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Rabbimiz şerh-i sadr kelimesini daha çok İslam'ın mesajları, ilahi vahyin getirdiği bilgiler neticesinde kalbin bir nurla aydınlanması olarak bize anlatır. Mesela ayetlerde efemen şerahallahu sadrahu lil İslam fehu ala nurin min Rabbi. Allah her kimin ki kalbini İslam'a açtıysa o bir nur üzere değil midir? Elbette öyledir. Çünkü İslam bizim sadece dünyamıza dair karanlık noktaları açıklayan bir din değil, ölüm sonrasına dair de bizlerin zihinlerinde oluşan korkuları, o karanlıklardan oluşan, meçhullerden oluşan, bilinmezliklerden oluşan endişeleri gideren bir din. Bu yönüyle işte Allah ve ondan gelenle gönüller tam tatmin oluyor, oturuyor. Aksi halde alabora oluyor. Dünya okyanusunda efendim boğulmadan yüzebilmek ya da o Nuh'un gemisinde olduğu gibi selametle sahile çıkabilmek, böyle bir rehberliğe elbette ihtiyaç hisseder. Bu yönüyle de işte birinci anlam daha çok İslam'ın güzellikleriyle ya da ilahi haberlerle, ilahi bilgilerle gönlün açılması, gönlünden karanlıkların giderilmesi, buğulu havanın yerine adeta açık, net, her şeyi olduğu gibi değerlendirebilecek bir şeffaflığın açığa çıkması olarak görüyoruz. Bir gün ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah, göğüs açılır mı dediler. Şerh-i sadr nasıl bir şey? Evet buyurdu aleyhissalatü vesselam. Peki alameti nedir dediler. O da aldanma yurdundan uzaklaşmak, ebediyet yurduna yönelmek ve gelmeden önce ölüm için hazırlanmaktır buyurmuşlar. Bakınız bunlar nedir? Bu hayatı doğru değerlendirebilecek bir bilgiye erişmek demek. Dünyaya nasıl bakacağını, ahirete nasıl bakacağını ve şurada ne yapman gerektiğine dair rehberliği elde ettiğin zaman işte bu artık sen rotanı düzeltmişsin demektir. Dünya seni aldatamaz. Bu gel geç sevdalar, oyunlar, eğlenceler, bir takım yarışlar efendim sizi yolunuzdan alıkoymaz. Dersiniz ki burası bir geçmemiz gereken bir geçittir. Bir sınav içindeyiz. En güzel amel ve davranışları ortaya koyma adına bu sınavdan geçiriliyoruz. Ölüm geçidinden geçeceğiz. Ondan sonra da ahiret meydana açılacak. Ebediyet hayatı başlayacak. Bakınız bütün adeta yol adresi size apaçık veriliyor. İşte bu bir nurdur. Bu nur, bu iman insanın kalbine girdiği zaman açılma meydana geliyor. Zaten küfür kelimesi, küfür kapatmak demek. Kapatmak, üstünü örtmek demek. Ve insanın kendi öz benliğini karanlığa gömmesi anlamına da gelir. İnsan aklıyla her şeyi çözebilecek bir varlık değil. Gördükleriyle, işittikleriyle yetinerek her soruya cevap verebilecek bir mekanizma yok içimizde. Dolayısıyla küfür bir anlamda insanın dışa açılan ya da ufka açılan pencerelerini kapatma hadisesidir. Şerh-i Sadr'ın birinci adımı o küfür kalın perdesini, küfürden oluşan o kalın perdeyi açmaktır. Önce onu açmaktır. Ve bu perdeler, değişik perdeler gözümüzün önüne gelir. Gönül gözümüzün önüne iner. O perdeleri bir bir inceltmektir. Kimileri der ki, sufiler özellikle, nurani ve zulmani perdeler vardır derler. Nurani ve zulmani perdeler vardır. Bunlar 18 bin adet perdedir derler. Tabii çokluktan kinaye, çok sayıda perde olur. İnsan perde perde, açıla açıla tam bir şerh-i sadra erer nihayette. Yani bütün eşyayı, varlığı doğru değerlendirebilecek bir kıvama erişir. Ona şerh-i sadır denir bir yönüyle. Evet, ikinci olarak da şerh-i sadır, insanda tahammül gücünün artırılmasıdır. Sebatının oluşmasına sebep olacak bir tahammül gücü. Ya Rabbi işimi kolaylaştır. İşte Musa Aleyhisselam'ın duasında bu mana daha güçlü. Ya Rabbi bana büyük bir mesuliyet yükledin. Dolayısıyla bu mesuliyetin altında ezilmemem için benim tahammül gücümü artır, cesaretimi artır. Benim teçhizatımı tam yap demek aslında. Zorlanmayayım, pes etmeyeyim, geri gitmeyeyim demek, düşmeyeyim demek, elimden tut demek, küçük küçük hadiseler beni yolumdan alıkoymasın demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir ayette, ey Nebi Zişan, andolsun biz çok iyi biliyoruz ki, senin onların söylediği bazı sözler sebebiyle sadrın daralıyor diyor. Daralmasın diyor adeta. Rabbini tesbihe devam et, secdelerle buluşmaya devam et. Çünkü evet, insanız, bir acı söz bizim içimizi daraltır bazen. Bir iftiraya maruz kalırsınız, efendim hakikaten darlanırsınız. Peygamberler de beşer bu yönüyle insan. İşte Cenab-ı Hak onları vahiy ile teselli eder. Kimine der ki, bakma geç git der, aldırma der, ben seninle beraberim der. Bugün onlar böyle söylüyorlar ama yarın galip gelecek sensin der. Cenab-ı Hak onları sürekli gönüllerini vahiy ile besleyerek pekiştirir. İşte Cenab-ı Hakk'ın onların gönüllerini ilahi vahiy ile pekiştirmesi ve dünyanın gel geç sevdaları ya da yalan yanlış işleri ya da kaba saba davranışlardan oluşan cahiller güruhunun sözleri ve halleriyle bunalan gönüllerine Cenab-ı Hak sürekli menfez açar, pencereler açar. İşte buna şerh-i sadr denir. Elem neşrah leke sadrak. Biz senin sadrını açmadık mı? Elbette açtık. Nebi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz o Mekke toplumunda ne sözler duymuştu, ne hakaretler işitmişti, ne eziyetlere düşer olmuştu ama hepsine büyük bir kalbi genişlikle, büyük bir sebatla, sabırla karşılık verdi ve neticede Cenab-ı Hak onu davasında muzaffer kıldı. İşte Cenab-ı Hak bu nimetini hatırlatıyor. Seni kendi haline bırakmadık diyor adeta. Sen darlandığın her noktada biz senin sadrını açtık. Yani gönlünü genişlettik demek. Gönlün bu işlere karşı hazır hale geldi. Demek ki şerh-i sadrın birincisi ilimle, bilgiyle, hikmetle gönlün açılması. İkincisi insanın tahammül gücünün şu hayatın met ve cezirleri arasında istikameti bozmadan, müvazeneyi, dengeyi bozmadan yürüyebilmesini sağlayan iç kuvvet, iç bütünlük diyelim. Hayatı ve hadiseleri doğru değerlendirme kabiliyetine erişmek diyelim. Bu çok büyük bir nimet. Bu çok büyük bir nimet. Hayatın acıları bitmez. Yani imtihan dünyasındayız. Cenab-ı Hak hepinizi imtihan edeceğiz buyuruyor. Maldan eksilteceğiz, candan eksilteceğiz buyuruyor. Ürünlerden eksilteceğiz buyuruyor. Bir takım korkularınız olacak buyuruyor. Tüm bunlara karşı sabır ve sebat gerekiyor. İşte sabır ve sebat ancak şerh-i sadırla sağlanabilir. Yüce Rabbimiz Habibi Edibine bu yüce nimeti ikram ediyor. Hatta bazı ince düşünen diyelim, bazı latif manalar, derin manalar çözmeye çalışan alimlerimiz şunu da derler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Musa aleyhisselam arasındaki münasebeti diyelim ortaya koyma adına ki haşa peygamberler arasında birbiriyle kıyaslamak doğru değil. Cenab-ı Hak biliyor elbette peygamberleri o hangisine hangi vasıfları artı olarak verdi. Biz ümmetleri olarak diğer vahiy almayan diyelim zahiren peygamberler gibi vahiy almayan kullar olarak peygamberleri şöyle sıralamaya tabi tutmak bizim haddimiz değil. Ama derler ki Musa aleyhisselam Rabbinden şerhi sadır istedi. Ve Cenab-ı Hak da ona lütfetti elbette. Ama Habibullah Efendimiz aleyhisselatü vesselamın böyle bir şerhi sadır istemeden daha Cenab-ı Hak ona onu ikram etti anlamında elem neşrah leke sadrak buyurulmuştur. Yani Musa aleyhisselam Rabbi şrahli sadri dedi. Ya Rabbi sadrımı aç dedi. Genişlet Allah'ım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ise senin sadrını açmadık mı ey Habibim dedi. Bazı alimler tabi bu ayeti tefsir ederken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hali hayatında maddi olarak da bir operasyon olarak şakkı sadır dediğimiz göğsünün yarılıp yarılmadığı konusunu gündemlerine alırlar. Bu ayetin ama birçok müfessirimiz bu ayetin o hadiseyle çok alakalı olmadığını, onun hadislerle bize gelen bir bilgi olduğunu, Kur'an'daki şerh-i sadrın ise biraz önceki izah ettiğimiz çerçevede olduğunu söylerler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hali hayatında iki defa, bazı alimler üç defa derler, üç defa şerh-i sadr oldu. Bir çocuklukta oldu, Cebrail Aleyhisselam geldi, işte onun sadrını yardı, kalbine efendim şeytandan olan nasibi oradan çıkardı. Bir de Miraç öncesi oldu ki Buhari hadisidir. Uykuyla uyanıklık arasında idim diye başlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Cebrail geldi, işte sadrımı yardı, onu zemzem suyuyla yıkadı, oraya ilim, iman ve hikmet doldurdu diyerek beyan eder. Alimlerimiz bunu konu üzerinde değerlendirmelerde bulunurlar. Bazıları der ki bu maddi olarak oldu. Bazıları da der ki misal aleminde hani rüya aleminde olduğu gibi oldu derler. Tabii bu tartışmayı kitaplara bırakıyoruz. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir şerh-i sadr ameliyesi olduğunu Kur'an zaten bize söylüyor. Fakat bunun zahiren gerçekten bildiğimiz şu göğsü yarılarak mı oldu? Mana aleminde mi oldu? Bu baktığınız yere göre, hadiseleri değerlendirme şeklinize göre farklı farklı anlaşılabiliyor. Bazı rivayetlerde Resulullah'ın o şakkı sadr izinin görüldüğüne dair rivayetler de var kitaplarımızda. Dediğim gibi bu konu alimler arasında farklı değerlendirilen bir konu. Bu hali bütünüyle şöyle oldu tarzında bir sonuç olarak bizim burada söylememiz mümkün değil. Biz sadece şunu söyleriz. Evet, hadislerde gelen şakkı sadır hadisesi de yani göğsün yarılıp kalbin temizlenmesi, iman ve hikmet doldurulması hadisesi de olmuştur. Ama nasıl olduğuna dair, onun keyfiyetine dair, niteliğine dair şöyledir diye kesin bilgi vermek mümkün değil. Bizim için de mümkün değil. Diğer alimlerimizin de biraz önce ifade ettiğim gibi farklı izah tarzları var. Fakat ayetin izahında ifade ettiğimiz şerh-i sadır, yani nurla kalbin açılması, göğsün açılması, ilimle, hikmetle, irfanla açılması, firaset, basiretle kişinin donatılması, idrakinin netleşmesi anlamında şerh-i sadır elbette olmuştur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli o sıkıntılı durumlarda, anlarda gerek efendim çocukluktan itibaren yaşadığı o yetimlik süreçleri, öksüzlük süreçlerinde, gerek peygamberliğin ilk zamanlarında karşılaştığı müşriklerden gördüğü eziyetler, duyduğu sözlerde, gerekse işte bir takım işte Bedir'de, Uhud'da, Hendek'teki hallerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak daima menfezler, daima pencereler açmış, onun gönlünü vahiyle desteklemiş, ona gönlüne sekinetler indirerek, huzur indirerek onun ayağını sabitlemiştir. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik şerh-i sadırdır. Ve vada'na anke vizrak. اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكِ O belini büken, adeta belini çatırdatan yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Sanki burada zaten şerh-i sadrın ondan yükü hafifletmek anlamına geldiğini izah ediyor bu iki ayet. İkinci ve üçüncü ayet. Hani sana o vizrak kelimesi ağır yük demek. Öyle bir yük ki mesela bir yük taşıyan bir canlıya aşırı yük yüklendiği zaman onun böyle belinden sesler geliyorsa işte ona en gaza zahrak denirmiş. Ya da işte onun sırtındaki kemikleri gıcırdattı adeta. Böyle bir şey. O zaman Türkçe'ye bunu nasıl çeviririz? Şöyle diyebiliriz. O belini büken adeta çatırdatan tabiri daha güzel. Ağırlığıyla belini çatırdatan, belini kıracak gibi bir noktaya eriştiren o ağır yükü senden almadık mı? Yani elbette Aleyhisselatü Vesselam üzerine ağır bir söz indirilmişti. İnna senulki aleyke kavlen thaqila. Muhakkak ki biz sana çok ağır bir söz indireceğiz. O Kur'an-ı Azimuşşan dağlara inse buyuruyor Cenab-ı Hak. Dağları paramparça görürdün buyurulduğuna göre. O sözün muhtevası ve mesuliyeti ne kadar demek ki? Efendimiz tarafından hissediliyor ki beli çatırdayacak hale geliyor. Evet, Kur'an bu yönüyle çok ağır bir söz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ağırlığı hissediyor. Belki biz bugün okuyup gidiyoruz. O ağırlığı hissetmiyoruz. Ama Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim bilir? O ayetler kendisine indiğinde nasıl hissiyatlar içinde oldu? Rivayetlerde ayet indiği zaman buram buram terlediği ifade edilir. Böyle kendinden geçtiği ifade edilir. O maddi anlamda bile onun cesedinde bir izleri görünüyor o ağırlığın. Ya onun mana dünyası, kalp dünyası nasıl bir ağırlık hissediyordu? Onu bizim uzaktan fark etmemiz zor. Fakat Rabbimizin beyanıyla demek ki o belini çatırdatacak derecede ağır bir yük. Ama diyor, buyuruyor ki Cenab-ı Hak, sen evet sana çok dağların bile çekemeyeceği ağır bir yükü sana yükledik. Dağları bile paramparça edecek o mesuliyeti sana yükledik ama seni seninle bırakmadık. Senin o yükünü biz hafiflettik. Nasıl hafiflettin ya Rabbi? Rahmetiyle hafifletti. Nasıl hafifletti? Ona öyle bir şerh-i sadır verdi ki, ona öyle bir gönül verdi ki, o ağırlığın hepsine tahammül etti. Kendisine yönelik kabalıklara tahammül etti. O dini İslam'ı yaşamak, yaşatmak ve bu uğurda efendim her gönle ulaşma adına zorlukları, dağları, taşları bir bir aşacak bir kuvvet verdik sana. Yani meleklerle destekledik seni. Sana bir ashab verdik ki etrafında pervane oldular. Cenab-ı Hak elbette görünen ordularıyla, görünmeyen ordularıyla Habibini destekledi. Meleklerle destekledi. Efendim, Ruhul Kudüs'le destekledi. O anam babam sana feda olsun diyen ashab-ı kiramla destekledi. Ve vadâne anike vizrak. Senin diyor o ağır yükünü aldık biz. Seni o yükle baş başa bıraksaydık senin yapma şansın yoktu adeta dercesine Cenab-ı Hak burada Habibine olan nimetini hatırlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve devam ediyoruz. Ve rafa'na leke zikrak. Senin ismini ve şanını yüceltmedik mi? Sen Abdülmuttalib'in bir yetimiydin işte. Belki esamen okunmayacaktı. Ama senin şanını biz öyle yücelttik ki, senin adını öyle yücelttik ki, adını adımla yazdım dercesine. La ilahe illallah'ın yanında Muhammedur Resulullah dedirttim ben hep. Dünyanın her köşesinde eşhedü en la ilahe illallah'tan sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek ezanlar okuttum. Okutuyorum. Senin şanını yücelttik. Senin şanını sadece yerde değil, gökte de yücelttik. Melekler sana gıptayla bakıyorlar. Cebrail'i sana gönderdim. Bütün insanların gönüllerinde sana karşı bir takdir hissi koydum. Özellikle müminlerin gönüllerine öyle sevgini koydum ki, onlar senin adını andıklarında ellerini sadırlarına götürdüler adeta. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Senin adını andıklarında gözleri yaşardı onların. gönülleri ürperdi. Seni ziyaret için diyar diyar geldiler. Hatta vefatından sonra bile kabrini ziyaret için diyar diyar, bazen uçakla, bazen deve sırtında, bazen yaya yürüyerek senin huzurunda, senin yanında, yanı başında oturmak için, orada Rabbine kulluk etmeleri için, seninle beraber o ortamı paylaşmak için geldiler. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını yüceltti Cenab-ı Hak. Öyle yüceltti ki, ismi anıldığı anda duaya durdu bütün müminler. Sallallahu aleyhi ve sellem diyerek. Salat sana, selam sana ya Resulullah dediler. Senin şanını yücelttik biz diyor Cenab-ı Hak. Ve öyle yücelttik ki sadece doğduğun topraklarda kalmadı senin bu şanın, şerefin. Halka halka genişledi. Genişledi, genişledi. Daha hali hayatındayken Bizans'ın kapılarına dayandın. Bizans seni işitti. Kisra seni işitti. Habeşistan seni işitti. Afrika'ya ulaştın sen. Hatta senin sahabelerin o dönemde Çin'e kadar ulaştılar. Ulaştılar, Kafkaslara ulaştılar. Senin adını götürdüler aynı zamanda. Benim adımla beraber seni götürdüler. Ey Nebi Zişan, senin şanını yücelttik. Seni horlamıştı 3-5 kişi, kendini bilmez. Ebu Cehiller farklı isimlendiriyorlardı seni belki. Ama sana öyle isimler verdim ki ben Kur'an'da. Hatta senin şanını sen gelmeden önce diğer peygamberlerin dilinde senin şerefini zikrettim. Sen İsa'nın dilinde adın Ahmet'ti senin. Değil mi? Kur'an bize bunu haber verir. Bütün peygamberlerden senin adına senin için misak aldım ben. Var ayetlerde bunun işaretleri, delilleri var. Ey Nebi Zişan, sen daha gelmeden şanını yücelttim. Geldin, şanını yücelttim. Huzuruma aldım, şanını yüceltmeye devam ediyorum. Bu dünyadayken böyle. Yarın ahirette şanını yücelteceğim yine. Makamı Mahmud denilen bir makamı ancak sana vereceğim. O, onun adına vesile diyoruz. O vesile duası, ezan duası odur. Makamı Mahmud, o şefaat yüce makamı. Herkesin gıpta edeceği makamı yalnız sana tahsis ettim ben. Ey Nebi Zişan, biz senin şanını yüceltmedik mi? Ne büyük teselli. Habibullah Efendimiz bu ayetleri okurken kim bilir nasıl iki büklüm olmuştur. Şükür duygusuyla, mahcubiyet edasıyla. Ve rafa'na leke zikrak. Fe inne me'al usri yusra. Muhakkak ki her zorlukla beraber elbette bir kolaylık vardır. İnne me'al usri yusra. Evet, her zorlukla beraber elbet bir kolaylık vardır. Hep tepeye doğru çıkmayacaksın. İnişi de var bunun. Ey Nebi Zişan, şu an Mekke'desin. Evet, bu ayetler Mekke'de inmişti. Zorluklar yaşıyorsun. Ama geçecek, korkma. Bir kolaylık gelecek. Hem de ne kolaylık. Bazı alimler derler ki burada el-usur kelimesi, zorluk anlamına gelen usur kelimesi marife. Yani harf, elif lam harfi tarifiyle gelmiştir. Bu belli bir zorluk anlamına da gelir. Yani şu an çektiğin zorluk var ya anlamındadır. Yusran kelimesi de nekra dediğimiz belirsizlik edası, belirsizlik tarzında gelmiştir. Nekra diyoruz biz bunu Arapçada. Yani ne kolaylıklar var ne kolaylıklar demek. Evet, bir zorluk var. Yaşadığın bir zorluk var. Ama ne kolaylıklar var, ne kolaylıklar. Şimdi buna şu manayı da verilir. Buradaki harf tarif ahd için değil, yani bilinen bir zorluk değil. Zorluğun her çeşidini ifade eden bir şey olsa bile, evet, zorluk ne olursa olsun, ne kolaylıklar gelecek peşinden, ne kolaylıklar demek. İnne me'al usri yusra, yine ikinci ayette de, altıncı ayette de aynı ifade tekrarlanır adeta. Evet, o zorlukla beraber ne kolaylıklar var, ne kolaylıklar. Hatta zorluk anlamına gelen el-usur kelimesi her ikisinde de marife olarak, harf tarifli olarak gelmiştir. Onun için bu zorluk türü tektir. Ama kolaylığı çeşidi fazladır. Yani bir perde kapanırsa bin perde açılır demek. Bir pencere kapanırsa bin pencere açılır demek. Onun için hayata asla ümitsiz bakmamalı denir. Zorluklar olacak. O zorlukları şer gibi görmemeli. Onlarla kim bilir nice kolaylıkların yolları düşünüyordur. nice nimetlerin kapısı olacaktır o zorluklar, bilemeyiz. O bakımdan zahiren zorluk gibi gelen şeyler hakikatte belki büyük kolaylıkların ufak bir geçit köprüsüdür diyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki, müjdeler olsun, size kolaylık geldi. Artık bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez. Evet, zaten İslam başlangıçta zorluk yaşadı ama daha sonra böyle diyar diyar açıldı. Gönül gönül girdi İslam. Birçok yönünü aydınlattı. Kıyamete kadar Müslümanlık gelişecek. Bugün de dünya ölçeğinde böyle. Müslümanlaşma oranı diğer dinlere nazaran her zaman önde ve dünya netice itibariyle İslam'ın güzellikleriyle bir kez daha buluşacak. Hem de çok güçlü bir şekilde buluşacak. Cenab-ı Hak o buluşmada hepimizin nasibini büyük eylesin efendim. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ Cenab-ı Hak bu nimetleri saydıktan sonra o halde bir işi bitirince hemen diğerine koyul. Ya da şu meşgalelerden bir boşalınca hemen ayağa kalk, dikil ve yoluna devam et. Yani ufak bir zorluk seni oturmaya mahkum etmesin. Ümitsizliğe düçar etmesin. Sen şu düşüncelerden, o hani havanın bulutlanması neticesindeki kararmasından ve içine adeta doğan ümitsizlik rüzgarına benzer bir esintiden bir an kurtul ve hemen işe koyul anlamında adeta. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ Şöyle bir fari ol, bir boşal, bir meşguliyetten, şu zihni meşgalelerden, bir takım efendim mevcut halin oluşturduğu o ortamın sıkıntısından bir boşal, hemen ayağa kalk ve işine dört elle sarıl. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ Genelde bunun meallerinde bir işi bitirince hemen diğerine koyul. Boş oturma, boş durma gibi anlaşılır ama ayetlerin şöyle genel akışına baktığımız zaman Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yönelik, bak bu nimetleri gözünün önüne getir ve ben seninle beraberim. Asla pes etme. Şimdi geçici zorluklar seni yolundan alıkoymasın. İleride çok güzel günler olacak. Zaferlerle buluşacaksın. Bu yönüyle şu seni meşgul eden mevcut durumu bir kenara at, zihninin arkasına at adeta, hemen ayağa kalk ve tebliğe tam koyul, sen vazifeni yapmaya devam et. Sanki bu anlam daha çok hissediliyor. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ Ve yalnız Rabbine rağbetini artır. Yani yönelişin ona olsun. Sen mahlukata bakıp kendini ayarlama, davranışlarını ayarlama ya da duruşunu ayarlama noktasında değil de hep gözeteceğin nokta Rabbin olsun. Onun katındaki güzelliklere rağbetini artır. Onunla bağını güçlü tutmaya bak. Çünkü senin bağın Rabbinle güçlüyse, ne kadar güçlüyse sen o kadar mustakimsin. Sen ondan ne kadar güç alırsan sen o kadar güçlüsün. Sen ne kadar ona tevekkül ve tevfiz edersen o kadar kendinden emin işler yaparsın. Yani ondan kopmadan yürü demek. Ve ila rabbike fergab. Yalnız Rabbine rağbetini artır. Yani kişilere bağlanma adeta. İşte falanın malı var, falanın makamı var. Onun gönlünü alırsam bu iş olur gibi değil. Sen Rabbini razı edecek her ne ise ona yönel. Rabbin seninle nice nice fetihler, nice nice işler yapacaktır. İstikamet üzere olacaksın. Rağbetin, yani kalbi bağın, duan, niyazın, ibadetin merkezde olsun hep. Odak noktan Rabbin olsun senin. Ve ila rabbike fergab. Arzun, maksudun, matlubun, yani kastettiğin, istediğin şey Rabbinin rızası, Rabbinin muradı olsun. Yani murad-ı ilahiye ve rıza-i ilahiye kilitlen ve onu darıltmaktan kork adeta. Onun sevgisini kazanmayı merkeze al. Onun yanında aziz olmayı düşün. İnsanların değerlendirmeleri, olan hadiseler, dünyanın met ve cezirleri, dünyanın gidişatı, elbette onlarla ilgileneceksin. Elbette vazifelerini yapacaksın. Ama bunu yaparken Rabbinle bağın daimi, kavi olsun ve esas birinci mesele olarak onu merkeze al demek bu. Gerçekten bütün peygamberler aslında benzer nasihatler, vasiyetler, tavsiyeler, emirler olmuştur. Mesela Firavun'a giderlerken Musa ve Harun aleyhisselama gidin Firavun'a diyor Cenab-ı Hak. Ama diyor giderken beni unutmayın. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي Beni anma noktasında gevşeklik göstermeyin. Yani benimle ilginizi koparmayın diyor. Koparmayın. İşte bugün İslam'a, Müslümanlara, dünyaya, mahlukata hizmet etmek isteyen Müslümanlar da aslında Rableriyle bağlarını ne kadar kavi tutarlarsa o kadar doğru işler yaparlar, o kadar etkin olurlar, o kadar etkili olurlar, sonuç alırlar. Allah'ın rızasını değil de başka hesapları öne alırlarsa o zaman da ya nefsanileşirler ya şeytanileşirler, zamanla yoldan çıkarlar. Allah muhafaza buyursun. İşte gerçekten şu İnşirah suresi hem inşirahın neyle olacağını gösteriyor. Ancak Rabbimizle bağ kurarak olacağını anlıyoruz. Hem de yol yürürken o yokuşlarda adeta yorulmamak, tıkanıp kalmamak ve daimi bir surette, istikrarlı bir şekilde hedefe doğru ilerlemek için nasıl bir yol haritası, yol azığı lazım? İşte İnşirah suresi bize bunu veriyor. Yüce Rabbimiz gönülleri münşerih diyelim, inşirah bulmuş, huzurla dolmuş, Rabbi ile daimi bir irtibat halinde bulunan o güzel peygamberimizin izinde güzel Müslümanlar olmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.